Ayrım 41.
Sayfa 375. Tek yol bu mu Simagol, dedi Frodo. Evet evet diye cevap verdi Gollum. Evet, şimdi bu taraftan gitmemiz lazım. Daha önce bu deliğe gelmiş olduğunu mu söylemek istiyorsun yani, dedi Sam. Üf, ama belki de kötü kokulara aldırış etmiyorsundur sen. Gollum'un gözleri pırıldadı. Bizim neye aldırış ettiklerimizi bilmiyor değil mi kıymetlim? Hayır, bilmiyor. Fakat Simagol birçok şeye tahammül edebilir. Evet, o buradan geçmişti. Aa, evet, dosdoğru geçti. Tek yol burası. Peki bu kokunun sebebi ne acaba, dedi Sam. Sanki, bunu söylemek istemezdim. İçi yüzlerce yılın pisliğiyle dolu. Orkların hayvani deliklerinden biri burası, eminim. Eh, dedi Frodo. Orklar olsun olmasın, eğer tek yol burasıysa buradan gideceğiz. Derin bir nefes çekerek içeri girdiler. Birkaç adım attıklarında zifiri, delinmez bir karanlığın içindeydiler. Moria'nın ışıksız geçitlerinden beri Frodo ve Sam böyle bir karanlık görmemişlerdi ve eğer bu mümkün idiyse burada karanlık Moria'dan daha derin, daha yoğundu sanki. Orada hava akımları vardı, yankılar vardı ve bir mesafe hissi vardı. Burada hava durgun, hareketsiz, ağırdı ve sesler ölüyordu. Sanki karanlığın kendisinden yapılmış siyah bir buhar içerisinde yürüyorlardı. Öyle ki nefes aldıkça bu buhar sadece gözlere değil, zihne de bir körlük veriyordu. Böylece renklerin, biçimlerin ve herhangi bir ışığın anısı hafızadan solup gidiyordu. Her zaman gece vardı ve her zaman da olacaktı. Her şey geceydi. Ama bir süre daha hissetmeye devam ettiler. Gerçekten de ayaklarındaki ve parmaklarının ucundaki duyular ilk önceleri neredeyse canlarını acıtırcasına keskinleşmiş gibi oldu. Hayretle duvarların pürüzsüz olduğunu hissettiler ve zeminde arada bir rastladıkları basamaklar hariç aynı seviyede ve düzdü. Durmadan aynı dik meyille tırmanıyordu. Tünel yüksek ve genişti. O kadar genişti ki hobbitler yan yana yürüdükleri halde ancak kollarını uzatınca yanlarındaki duvarlara değebiliyorlardı. Karanlıkta her şeyle irtibatları kesilmiş, tecrit edilmişlerdi. Gollum önden girmişti ve sadece bir iki adım önde gibiydi. Bu tür şeylere dikkat edebilecek haldeyken nefesinin tıslamasını ve solumasını tam önlerinde duyabiliyorlardı. Fakat bir süre sonra duyularında bir körelme oldu. Hem dokunma hem de duyma duyuları körleşir gibiydi. Yollarına el yordamıyla yürüyerek devam ettiler. Gittiler, gittiler. Daha çok ilk girdiklerindeki isteğin, geçip gitme isteğinin ve tünelin sonundaki yüksek kapıdan çıkmak arzusunun gücüyle. Muhtemelen daha pek fazla ilerlememişlerdi ki, zaman ile mesafeyi kısa bir süre sonra artık hesap edememeye başlayan ve sağ taraftan giden Sam, duvarı elleyerek yan tarafta bir açıklık olduğunu fark etti. Bir an için daha az ağır olan bir havanın hafif esintisini yakaladı. Sonra burayı geçip gittiler. Burada birden fazla geçit var diye fısıldadı zar zor. Sanki nefesinin sese dönüşmesi güç oluyordu. Bundan daha orklara layık bir yer görmemiştim. Ondan sonra önce o sağ tarafta, sonra Frodo sol tarafta 3-4 tane daha benzeri açıklık geçtiler. Kimi daha geniş, kimi daha küçük. Fakat henüz ana yoldan kuşku duymalarına neden olacak bir şey yoktu. Çünkü yol dümdüzdü, hiç dönmüyor, hala muntazam bir şekilde tırmanıyordu. Fakat ne kadar uzundu, bunun daha ne kadarına dayanabilirlerdi veya dayanabilirler miydi? Havanın nefessizliği onlar tırmandıkça artıyordu. Artık kör karanlık içinde sık sık kötü havadan daha yoğun bir direnç hissediyorlardı adeta. İlerledikçe başlarına ya da ellerine bir şeylerin, uzun dokungaçların veya yukarıdan sarkan bazı bitkilerin süründüğünü hissettiler. Ne olduğunu bir türlü bulamıyorlardı. Kötü koku arttıkça artıyordu. Koku ellerinde kalan tek net duyularının bu olduğunu hissedinceye kadar arttı. İşkence gibi bir şeydi bu. Bir saat, iki saat, üç saat. Bu ışıksız delikte kaç saat geçirmişlerdi? Saatler, günler, haftalar belki. Sam tünelin yanını bırakarak Frodo'ya doğru büzüştü, elleri birleşerek kenetlendi ve böylece yollarına devam ettiler. Zamanla sol taraftaki duvarı el yordamıyla yoklamakta olan Frodo aniden bir boşluğa vardı. Neredeyse yan taraftaki boşluğa düşüyordu. Burada kayada, o ana kadar rastladıklarından çok daha geniş bir açıklık vardı ve buradan o kadar kötü bir koku, o kadar yoğun bir pusuya yatmış kötülük duygusu geliyordu ki Frodo sendeledi. Tam o anda Sam de sendeleyerek ileri doğru yuvarlandı. Hem mide bulantısıyla hem de korkusuyla savaşan Frodo, Sam'in elini kavradı. "Kalk," dedi kendi sesi olmayan kaba bir fısıltıyla. "Hepsi buradan geliyor. Koku da tehlikede. Davran çabuk." Kalan bütün gücünü ve cesaretini toplayarak Sam'i çekip ayağa kaldırdı ve kol ve bacaklarını hareket etmeye zorladı. Sam yanı sıra sendeleyerek yürüyordu. Bir adım, iki adım, üç adım, sonunda altı adım. Belki de o görünmeyen korkunç açıklığı geçmişlerdi. Geçmişler miydi, geçmemişler miydi bilinmez ama aniden hareket etmek kolaylaşmıştı. Sanki o an için düşmanca bir irade onları salıvermiş gibi. Düşe kalka ilerlemeye devam ettiler. Hala el ele. Ancak hemen yeni bir zorlukla karşılaştılar. Tünel ikiye ayrılıyordu ya da öyle görünüyordu ve karanlıkta hangisinin daha geniş taraf olduğunu veya hangisinin boğaza daha yakın düştüğünü bilemiyorlardı. Hangisini seçmeliydiler, soldakini mi, sağdakini mi? Onlara yol gösterecek hiçbir şey bilmiyorlardı. Yine de yanlış seçimin sonları olacağı kesin gibiydi. "Gollum hangi taraftan gitti?" dedi Sam nefes nefese ve neden bizi beklemedi? "Simagol," dedi Frodo seslenmeye çalışarak. "Simagol," fakat sesi çatladı ve isim dudaklarından dökülür dökülmez kayboldu. Ne bir cevap vardı ne de bir yankı. Havada bir titreşim bile yoktu. "Bu sefer gerçekten gitti sanırım," diye mırıldandı Sam. "Sanırım burası tam onun bizi getirmek istediği yer. Gollum, eğer seni bir daha elime geçirirsem buna çok pişman olacaksın." Derken karanlıkta el yordamıyla araştırarak sol taraftaki yolun önünün kapatılmış olduğunu anladılar. Ya çıkmaz bir yoldu ya da büyük bir kaya düşerek geçidi kapatmıştı. "Bu taraf olamaz," diye fısıldadı Frodo. "Doğru veya yanlış diğer yolu tutmalıyız." "Ve çabuk," dedi Sam nefes nefese. "Etrafta Gollum'dan çok daha kötü bir şey var. Bizi seyreden bir şey olduğunu hissediyorum." Ancak birkaç metre gitmişlerdi ki arkalarından bir ses geldi. Bu ağır, yutucu sessizlikte şaşırtıcı ve korkunçtu. Bir fokurtu, bir gargara sesi ve uzun kin dolu bir tıslama. Derhal arkalarına döndüler ama hiçbir şey görünmüyordu. Taş gibi hareketsiz durdular. Karanlığa bakarak ve ne olduğunu bilmedikleri şeyi bekleyerek. "Bu bir tuzak," dedi Sam ve elini kılıcının kabzasına koydu. Bunu yaparken kılıcın gelmiş olduğu höyüğün karanlığını düşündü. "Keşke Tom şimdi yakınlarda olsaydı," diye geçirdi aklından. Sonra etrafında karanlık, içinde çaresizlik ve öfkenin siyahlığı dururken bir ışık görür gibi oldu. Zihninin içinde bir ışık, ilk başlarda neredeyse dayanılmayacak kadar parlak, penceresiz bir çukurda uzun süre saklanmış birinin gözüne gelen güneş ışınları gibi. Sonra ışık renk halini aldı. Yeşil, altın rengi, gümüş rengi, beyaz. Çok uzakta, sanki elf parmaklarıyla çizilmiş küçük resimdeki gibi Galadriel Hanım'ın Loren çimleri üzerinde durduğunu gördü. Elinde de armağanları vardı. "Ve sen yüzük taşıyıcısı," dediğini duydu hanımın. "Uzaktan ama net bir şekilde. Senin için bunu hazırladım." Fokurtulu tıslama yaklaştı. Karanlıkta ağır bir amaçla hareket eden koca eklemli bir şey çıtırdıyordu. Kendinden önce kötü kokusu geliyordu. "Beyim, beyim," diye bağırdı Sam. Hayat ve telaş geri dönmüştü sesine. "Hanımın armağanı, yıldız camı. Karanlık yerlerde sana ışık olacak bir şey olduğunu söylemişti. Yıldız camı." "Yıldız camı mı?" diye mırıldandı Frodo. Sanki uykusunda cevap veren, pek bir şey anlayamayan biri gibi. "Aa, öyle ya, neden unuttum onu? Bütün diğer ışıklar söndüğünde bir ışık. Ve şimdi gerçekten de ancak ışık bize yardımcı olabilir." Eli yavaşça bağrına gitti ve yavaşça Galadriel'in şişeceğini havaya kaldırdı. Bir an için şişecek yeryüzünden yükselen yoğun sis arasında çırpınan, doğmakta olan bir yıldız gibi pırıldadı. Sonra gücü arttıkça ve Frodo'nun zihnindeki ümit büyüdükçe yanmaya başladı. Sonunda gümüşten bir alev tutuştu. Göz kamaştıran bir ışığın minik kalbi gibi. Sanki Earendil'in kendisi alnında son Silmaril ile yüksek gün batımı yollarından iniyordu. Karanlık geriledi ve şişecik, şeffaf bir kristal küre içinde parlıyormuş gibi görünmeye başladı. Onu tutan el ak bir ateş ile yanıyordu. Frodo uzun süredir değerini ve gücünü tam anlamıyla tahmin bile etmeden yanında taşıdığı bu harika armağana hayretle baktı. Yolda Morgul Vadisi'ne gelinceye kadar çok nadiren hatırlamıştı onu ve kendini ele veren ışığından korkarak hiç kullanmamıştı. "Aia Earendil, Elenion Ankalima" diye bağırdı ama ne dediğini bilmiyordu. Çünkü sanki başka bir ses onun sesiyle konuşmuştu. Berrak bir biçimde, çukurdaki kötü havadan etkilenmeden. Fakat orta dünyada başka kudretler vardır, gecenin güçleri. Üstelik bunlar hem eskidir hem de güçlü. Ve karanlıkta yürüyen şelop elflerin bu sözleri haykırışlarını zamanın derinliklerinde çok eskilerde de duymuştu ve kulak asmamıştı. Şimdi de bu haykırış onu yıldırmıyordu. Frodo daha konuşurken büyük bir kötülüğün kendisine doğru döndüğünü ve ölümcül bir bakışın kendisini tarttığını fark etti. Tünelde çok uzakta olmayan bir yerde tökezlenip düştükleri açıklık ile aralarında gözlerin belirmeye başladığını fark etti. Bir sürü minik gözden oluşan iki büyük küme, yaklaşmakta olan kötülük en sonunda açığa çıkmıştı. Yıldız camının ışınları bu gözlerin binlerce yüzeyinde kırılarak geriye yansıyordu ama bu pırıltıların gerisinde solgun, ölümcül bir ateş içeriden, durmadan kızarmaya, şeytani bir düşüncenin derin çukurunda bir alev tutuşmaya başlamıştı. Korkunç ve nefret verici gözlerdi bunlar. Hayvani ama yine de bir amaçla ve iğrenç bir keyifle dolu, hiç kaçma umudu olmaksızın kapana kısmış avını şeytanca bir zevkle seyreden gözler. Dehşet içinde kalan Frodo ve Sam yavaş yavaş gerilemeye başladılar. Kendi bakışları o meşhum gözlerin korkunç bakışı tarafından zapt ediliyordu. Ama onlar geriledikçe gözler yaklaştı. Frodo'nun eli titredi, şişecik yavaş yavaş indi. Sonra aniden gözlere eğlence olsunlar diye, beyhude bir panikle biraz kaçsınlar diye onları bağlayan büyüden salınıverdiler. Dönüp birlikte kaçtılar. Fakat daha koşarlarken Frodo arkasına bakarak dehşetle gözlerin hemen arkalarından seyirtmekte olduğunu gördü. Ölümün leş kokusu bir bulut gibi etrafındaydı. "Dur dur!" diye bağırdı çaresizlik içinde. "Kaçmanın bir faydası yok." Gözler yavaş yavaş yaklaştı. "Galadriel!" diye bağırdı ve bütün cesaretini toplayarak şişeciği bir kez daha kaldırdı. Gözler durakladı. Bir an için nazarları gevşedi. Sanki bir kuşku kırıntısı onları huzursuz etmiş gibi. Sonra Frodo'nun yüreği içeriden tutuştu ve ne yaptığını, bu bir aptallık mıdır, çaresizlik midir, cesaret midir düşünmeden şişeciği sol eline aldı ve sağ eliyle kılıcını çekti. Sting kıvılcımlar saçarak çıktı ve keskin elf bıçağı gümüşsü bir ışıkla parladı ama kenarlarında da mavi bir ışık oynaşıyordu. Sonra yıldızı yukarıda tutarak parlak kılıcıyla saldırdı Frodo. Şairli Hobbit gözlerle karşılaşmak için hızla ilerledi. Gözler dalgalandı. Işık yaklaştıkça kuşku belirdi. Birer birer soldular ve yavaşça geri çekildiler. O kadar ölümcül bir parlaklık hiç yansımamıştı o gözlere bugüne kadar. Güneşten, aydan ve yıldızlardan korunmuştu yer altında. Ama şimdi bir yıldız toprağın içine kadar inmişti. Yaklaşmaya devam ediyordu ışık. Gözler yılmaya başladı. Birer birer derken hepsi karardı. Yana döndüler ve ışığın erişemediği bir yerdeki koca bir gövdenin gölgesi aralarına girdi. Gitmişlerdi. "Beyim, beyim!" diye bağırdı Sam. Tam arkasındaydı. Onun da kılıcı elindeydi. "Yıldızlar ve zafer, elfler bunun için bir şarkı yakarlar eğer duyarlarsa. Umarım Yaşar da onlara anlatırım. Sonra da şarkılarını dinlerim. Ama daha fazla gitme beyim. O ine ineyim deme. Tek şansımız önümüzde. Haydi şimdi bu kötü delikten çıkalım." Ve böylece bir kez daha geri döndüler. Önce yürüyerek sonra koşarak. Çünkü onlar ilerledikçe tünelin zemini dik bir biçimde yükseliyordu ve her adımda görünmeyen inin kötü kokusundan ötelere tırmanıyorlar ve kollarına, bacaklarına, yüreklerine güç geri geliyordu. Ama yine de gözcünün nefreti arkalarında pusuya yatmıştı. Belki bir an için kör olarak ama yenilgiye uğramadan hala ölüme yönelmiş bir halde. Artık onları karşılayan bir hava akımı, soğuk ve ince bir esinti gelmeye başlamıştı. Açıklık, tünelin sonu, nihayet önlerindeydi. Nefes nefese, tavanı olmayan bir yerin özlemiyle kendilerini ileriye doğru attılar. Sonra hayret içinde sendeleyerek geriye yuvarlandılar. Çıkış bir şeylerle kapatılmıştı ama bu taş değildi. Yumuşak ve biraz esnek gibi görünüyordu ama yine de sağlamdı. İçinden hava geçiyordu ama bir ışık zerreciği dahi süzülmüyordu. Bir kere daha hamle yaptılar ve yine geri yaylandılar. Şişeciği yukarı kaldırarak baktı Frodo ve yıldız camının ışınlarının delemediği, aydınlatamadığı bir grilik gördü. Sanki hiçbir ışık tarafından yaratılmamış ve hiçbir ışık tarafından dağıtılamayacak bir gölgeydi bu. Tünelin boyu ve eni boyunca bir ağ örülmüştü. Kocaman bir örümceğin ördüğü düzgün bir ağ gibi ama daha sık dokunmuştu. Çok daha büyüktü ve her bir ipi bir halat kadar kalındı. Sam acı acı güldü. "Örümcek ağları," dedi. "Hepsi bu mu? Örümcek ağları. Ama ne örümcekmiş. İşe koyulalım, indirelim şunları." Büyük bir şiddetle elinde kılıçla ipleri kesmeye koyuldu. Ama saldırdığı ip bir türlü kopmuyordu. Biraz bel veriyor, sonra gerilmiş bir yay gibi kılıcın keskin yanını çevirip kılıç ile kılıcı tutan kolu yukarı iterek yeniden yerine dönüyordu. Tam üç kere bütün gücüyle saldırdı Sam. Sonunda sayısız bağdan tek bir taneciği çıt diye koparak büküldü, kıvrılarak havayı kamçıladı. Bir ucu Sam'in eline çarptı. Sam geri geri giderken elini ağzına götürüp acıyla bağırdı. "Yolu bu şekilde temizlemek günler alır," dedi. "Ne yapmalı? O gözler geri geldi mi?" "Hayır, daha görünürlerde yok," dedi Frodo. "Ama hala beni izlediklerini veya beni düşündüklerini zannediyorum. Belki de başka bir şeyler planlıyordur. Eğer bu ışık azalırsa veya sönerse hemen geri gelirler." "Sonunda kapana kısıldık," dedi Sam acı acı. Kızgınlığı yeniden yorgunluğuna ve ümitsizliğine baskın çıkmaya başlamıştı. "Ah, kısmış sinekler. Faramir'in laneti o Gollum'u yesin. Hem de bir an önce yesin." "Bunun bize bir faydası olmaz şimdi," dedi Frodo. "Haydi bakalım Sting neler yapabilecek. O bir elf bıçağı. Onun dövüldüğü Beleriand'ın karanlık koyaklarında da dehşet ağları vardı. Ama senin nöbet tutup gözleri yaklaştırmaman gerekiyor. Al, yıldız camını sen tut. Korkma, yukarı kaldır ve gözle." Frodo bunu söyleyerek büyük gri ağa tırmandı ve kılıcın sivri ucunu hızla sık dokunmuş merdiven şeklindeki iplerden geçirdi. Onları birbirinden ayırıp yaylandırarak ağa bir darbe indirdi. Mavi mavi parlayan bıçak ipler arasında otlar arasındaki bir tırpan gibi parladı. İpler sıçradı, kıvrıldı ve boşlukta salındı. Büyük bir yırtık açılmıştı. Birbiri üzerine darbeler vurdu. Sonunda elinin eriştiği yerdeki ağlar parçalanmış, üst kısmı içeri dolan, rüzgarla savrulan bir perde gibi içeri doğru kabarıp sallanmaya başlamıştı. Tuzak bozulmuştu. "Haydi," diye bağırdı Frodo. "Devam, devam." Aniden ümitsizliğin tam ağzından kurtulmuş olmalarının çılgın sevinci bütün zihnine hakim olmuştu. Başı sanki sert bir şarap içmişçesine dönüyordu. Naralar atarak dışarı fırladı. Gecenin ininden geçip gelmiş olan gözlere o karanlık diyar aydınlık gelmişti. Koca dumanlar yükselmiş ve incelmişti. Kasvetli günün son saatleri de geçiyordu. Mordor'un alparlaklığı iç karartıcı kasvet içinde yitmişti. Yine de ani bir ümit getiren bir sabaha bakıyormuş gibi geldi Frodo'ya. Hemen hemen duvarın en yüksek yerine varmıştı. Yukarıya çok az kalmıştı artık. Zirve Kirit Ungol önündeydi. Kara sırtta karanlık bir diş ve her iki yanında gökyüzüne doğru kararan kayadan boynuzlar. Biraz gidince az bir yol sonra geçmiş olacaktı. "Geçit Sam," diye bağırdı. Tünelin boğucu havasından kurtulup yüksek ve çılgın gibi çıkan sesinin tizliğine kulak asmadan. "Geçit, koş koş geçelim. Kimse bizi durdurmadan geçip gidelim." Sam bacaklarını zorlayabildiği kadar hızla arkasından tırmandı. Ama serbest kaldığına memnun olduğu kadar huzursuzdu da. Koşarken tünelin karanlık kemerine bakıp duruyor, o gözleri veya hayal bile edemeyeceği bir şeyin onları izlemek için sıçradığını görmekten korkuyordu. Shelob'un marifetlerini hiç bilmiyorlardı. Ne o ne de efendisi. Onun ininden bir sürü çıkışı vardı. Orada asırlar boyudur sürdürüyordu hayatını Shelob denilen örümcek suretindeki kötü dişi. Tıpkı bir zamanlar batıda artık denizin altında kalmış olan elf yurdunda yaşadığı, tıpkı yıllar önce Luthien'e, köknarlar arasındaki yeşil çimenlere varan Beren'in, Doriath'taki dehşet dağlarında savaşmış olduğu haliyle. Shelob yok olmaktan kurtulup buraya nasıl gelmişti, hiçbir hikayede yoktur. Çünkü karanlık yıllardan çok az hikaye erişebildi bugüne. Ama işte yine de, Sauron'dan ve Barad-dûr'un ilk taşından bile önce orada, Shelob yine oradaydı. Kendinden başka kimseye hizmet etmezdi. Elflerin ve insanların kanlarını emerek, durmak dinlenmek bilmeden kendine çektiği ziyafetleri sindirmiş, karanlıktan ağlar kurmuş, şişmiş, şişmanlamıştı. Çünkü bütün canlılar onun yiyeceği sayılırdı, kusmuğu ise karanlıktı. Dört bir yana, dere yataklarından dere yataklarına, Epelduat'tan doğudaki tepelere, Dolguldur'a ve Kuyut Orman'ın sığınağına yayılmıştı yavruları, sefil eşlerinin piçleri, ürettiği dölleri. Ama hiçbiri onunla, muhteşem Shelob ile, Ungoliant'ın mutsuz dünyanın başına bela olan son kızı ile boy ölçüşemezdi. Yıllar önce Gollum onu görmüştü. Bütün karanlık delikleri kurcalayan Simagol, geçmiş günlerde onun önünde saygıyla eğilerek ona tapınmıştı ve Shelob'un kötü iradesinin karanlığı en bezgin zamanlarında yanında olmuş, onu ışıktan ve pişmanlıktan korumuştu. O da Shelob'a yiyecek getirme sözü vermişti. Fakat Shelob'un arzusu Gollum'unkinden çok farklıydı. Tüm diğer varlıklar için hem zihnen hem bedenen sadece ölümü, kendisi için ise sonunda dağlar onu kaldıramayacak, karanlık onu kapsayamayacak hale gelinceye kadar tıka basa yaşamı, sadece yaşamı arzulayan Shelob, kuleleri, yüzükleri ya da akıl veya el hüneriyle yaratılmış şeyleri ya pek bilmiyor ya da umursamıyordu. Fakat Shelob'un arzusunun gerçekleşmesine daha çok vardı. Uzun zamandır da çok açtı. Sauron'un gücü artarken, ışık ile canlı şeyler sınırlarını terk edip giderken, vadideki şehir ölürken, elfler ile insanlar yanına yaklaşmaz olur ve sadece zavallı orklar yaklaşırken o ininde pusuya yatmıştı. Hem kötü yiyecekti hem de açık gözlü orklar. Ama bir şeyler yemesi gerekiyordu. Orklar ne kadar geçitlerinden ve kulelerinden yeni yeni yollar oysalar da, o hep onları tuzağa düşürmenin bir yolunu buluyordu. Ama daha tatlı bir et için yanıp tutuşuyordu ve Gollum ona istediğini getirmişti. "Göreceğiz, göreceğiz," demişti sık sık kendine. Emin Mul'den Morgul Vadisi'ne uzanan tehlikeli yolda giderken, bu kötü ruh hali üzerinde her çöktüğünde, "Göreceğiz, olabilir. Aa evet, Shelob kemiklerle boş giysileri attığında bulabiliriz. Olabilir, onu alırız. Kıymetliyi, güzel yiyecek getiren zavallı Simagol için bir ödül ve söz vermiş olduğumuz gibi kıymetliyi de korumuş olacağız. Evet evet ve sağ salim elimize alınca o zaman Shelob görür gününü. Evet o zaman ona borcumuzu öderiz kıymetlim. O zaman herkese borcumuzu öderiz." Böyle düşünüyordu yol arkadaşları uyurken.